Ayrım 6.
Dağ görünümlerinin ve kırsal alanların genişliğini gözlemlemeye dayanarak sergileyen, işleyen bir görüş, şiirde karşıt durumları yansıtma bakımından derin, içtenlikli yurt özlemini dile getiren bir türdür. Resim, dille anlatılamayanı sergiler. Şiir ise dingin ve özlemli bir eylemin çekiciliğini vurgular. Müzikte olduğu gibi daha çok toplumsal görüşü anlatır. Po Chui'nin şöyle bir şiiri vardır. Astarlı palto, sıcacık başlık, bir de yumuşak deriden ayakkabı. Küçük kulede alçacık pencerede yavaş yavaş sönen kömür ocağının üstünde oturarak, gövdenin tadı damağında, gönül mutlu, ne sıkıntı, ne baskı, ne de sakınca. Bilir mi dersin bunun tadını Batı başkentinde oturan saraylılar, bilmez mi? Wang Anshi kendi evinde şunu yazmış. Gece yarısı, çıt pıt yok evde, olduğu yerde su saati de. Uyku girmiyor gözüme bu titreşen görüntüler yüzünden, bahar çiçekleri ay altında göz kamaştıran. Çin'de dram sanatı geç gelişmiş, üstelik kutsallıkla ilgili bir konuda içermez. Bu sanat halka özgüdür ya da saray çevrelerinde geçen söyleşilere değinir. Bu yüzden yetişkin aydınların ürünü değildir. Gözleyiciler askerlere ayrılmış bir yerin yakınında otururlar, oyunlar, romanlar günlük konuşma dilinde yazılır. Öte yandan şiir, felsefe ve yapıtlar aydınların özelleşen diliyle ortaya konmuştur. Bu dil, güncel dili konuşanlar için ölüdür. Halk oyunlarını, romanlarını bilen, benimseyen bir aydın yoktur. Öte yanda el sanatlarının ürünleri de kaba taslak düzenle bir anlatımla simgesel bir değerlendirmeye bağlanırdı. Sanatçı da yapıtına gözlemleyici bir tutumla yaklaşırdı. Chuang Tzu bunu imparatorun ilk marangozu ile ilgili bir öyküyle resimlemiş, bu marangozun çalışmalarını doğaüstü bir yöntemle ortaya koyduğu savını da açıklamıştı. Prens Lu marangoza sormuş, senin sanatının tabanında hangi gizem vardır? Ching, yapıtlarımda size göre bir gizem yok yanıtını vermiş. Hepsi göründüğü gibidir. Ben kendimi işe verdiğimde gücümün yetersiz kalmasından kaçınırım. İlkin düşünme yetimi salt bir sessizlik içine çekerim. 3 gün bu yapıtla yoğrulurum. Ünü sanı unutmuş olurum. 7 gün kendi gövdemi, elimi, kolumu, 2 ayağımı düşünmez olur kendimden saymam. Düşünme yetimin avlusunda düşünceden bir iz kalmadığını anlarsam kendi becerimin odağında yoğunlaşırım. Bütün tedirgin edici nesneleri, izlenimleri dışlarım. Kendi doğuştan gelen, yetimle işleyeceğim araç gelişler arasında içsel bir bağlantı kurarım. İçimde doğaüstü bir yönlendirme etkisi sezdiğimde yalnız başıma işe koyulurum. Chuang Tzu. Bu, üzerinde durulup işlenecek gereçlerle doğuştan gelen beceriklilik arasında bir bağlantının kurulması demektir. Bu çok önemlidir ve oymacılık, süs taşı, kristal işçiliğinde, ay taşında süt rengi ay ışığını saptamak işleminde etkilidir. Çalışma temelde gerekimin ortamında ve sanatçıyla kullandığı gerecin bağlamında gizil gücün gelişimine dayanır. Ayrıca kullanılan gerecin duygusal derinliği önemini gerektirir. Kişisel amacın gerçekleşmesi için yaratılmış ve elde bulundurulması, saklanması yararlı olan yeşim taşı kırıntıları da vardır. Bunlar yardımcı nesnelerdir. Burada yüzey denince yaşamın özünden dışa vuran kızartıyı, konuyu, nesneyi koruyanı, yeşim taşının simgesel niteliklerini anlamak gerek. Parlatma, elmas kesme arınmışlığı yaratır. Onun yüzeyi iyiliği, dayanıklılığı da anlayış gücünü, kesinliği dile getirir. Bilenmiş ancak sivri değil. Öte yandan parlatma doğruluğu, tüzeye uygunluğu, incilerde de alçak gönüllülüğü gösterir. İncinin üzerindeki incecik çatlaklar incinin özelliğini bozmaz, bağlılığı vurgular. Saydamlıksa içtenliktir. Gök gibi gizem doludur. Işıyandır. Dağlardan ve sulardan almıştır biçimini. İnsanların ona verdikleri değer gerçekliğin simgesidir. Çin'de yontuculuk, budacılığın ortaya çıkış evrelerine değin gider. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse pek büyük bir önem taşımadığı görülür. Ancak Tang çağında yapılan dev süslemeli imparator mezarlarını, kocaman taş anıtlarını ayrı tutmalı. Mimarlıkta yapıların, tapınakların, konakların ya da özel konutların taslaklarında görülür. Bunlar doğal ortamın durumuyla bağlantılıdır ya da tasarımda, anlamda yansıtılır. Bu da konumun ve çevrenin özgün güzelliklerini açıklamaya yarar. Manastırların durumuna gelince bunların güzelliği yörenin güzelliğiyle, doğal konumuyla bağlantılıdır. Özenle yalnızlığa ve doğayı gözlemlemeye elverişli yerler seçilmiştir. Ancak bütün yapılarda Çin sanatının öteki dallarında olduğu gibi dayanıklılığa ve sürekliliğe özgü bir ağırlık söz konusu değildir. Bu da değişmenin birbiriyle bağlantılı durumlarda söz konusu olduğunu gösterdi. Tüm yapılar evrensel düzene dayalı ve onun tükenmeyen dönüşüm etkisine dayalı bir felsefenin nesnelleşmiş biçimi gibi tasarlanmıştı. Metafizik sanata esinliyor, sanattan metafizik doğuyor. 10. Bölüm Simgeler. Simge, insanın düşünsel ve tinsel gelişiminde etkisi görülen önemli ilerletici söylence gücünü özünde taşır. Bu nedenle geleneksel doğu sanatında ve simgesinde ikisi de birbirine sıkı sıkıya bağlıdır, birini ötekinden ayırma olanağı yoktur. Sanatın kökensel gerçekliği kavramaktır, görünmeyeni görünür duruma getirmektir, kökensel sözcüğü açıklamaktır, kökensel görüntüler sunmaktır. Bunun karşıtına sanat denmez, başka bir söyleyişle gerçek bir sanat simgesel ve anlam dolu bir tasarımın göze sunulmasıdır. Göze sunulan tasarımsa yalnızca anlayışın yetisinin gözüyle görülebilen nesnelerin tasarımıdır. Taocu sanatta simgesel nitelik taşımayanın yeri yoktur. Her simge, simgeden daha büyük olana açılan bir pencereydi. Simgeyi anlayan insandan daha büyük, kendinden de büyük. Simge, söylenciye eşit canlılıkta, etkinliktedir. Ancak bu etki korku salan anlamında alınır. Açıkça görülen ve doğal olanı aşarsa buna doğaüstü denir. Coleridge'in dediği gibi, bir simge hep kendini anlaşılır kılan gerçekliğe katılır. Bu evrede bütünü açıklar, bu birliğin canlı bir bölümü olarak kalır. Kendini gösteren de bu katıldığı birliktir. Carlyle, Yin-Yang ilkesiyle bağlantı içine girmeyi başardığında şunları yazdı. Bir simgede kendini açmazlık, gizlilik olduğu gibi aydınlığa çıkma, nerede susmakla konuşmanın birlikte etkinliği, nerede sonlu ve sonsuzun birbiriyle kaynaştığı türünden olayları gösterecek özellikler de var. Simge, taoculuğu nesnelleştiren bir ejderdir. Ancak o, yalnızca dini yansıtmaz. Onun ünlü temellerini de açıklığa kavuşturur. Chuang Tzu'nun saptadığı sanılan ve kendi belgesini kesinlik kazandırmak için olsa gerek, Lao Tzu ile Confucius bir karşılaşma evresinde, Confucius şunları söyleme gereğini duymuş. Biliyorum, kuşlar uçarlar, balıklar yüzerler, evcil olmayan hayvanlar sıçrarlar. Ancak sıçrayan düşmekten kurtulamaz. Yüzen oltaya vurur, yakalanır, uçanlar da oktan kaçamazlar. Bu devler için de geçerlidir. Ben onun yellerin üstünde, bulutlar arasından atla geçtiğini söyleyemem. Göğe yükseldiğini anlatamam. Bugün Lao Tzu'yu gördüm. Ben Lao Tzu'yu ancak bir ejderle karşılaştırabilirim. Ejder, Yin Yang simgelerini vurgulayan iki büyük güç içinde Kai Lin ile değiştirilemez. Bunlar birbirine dönüştürülemez. Ejder ve Anka kuşu bütün saray sanatında imparatorla imparatoriçenin simgeleyicisidir. Oysa ötekilerin her biri Yin ve Yang evrensel birliği nesnelleştirebilir. Gökyüzünün ejderi Yang, suların ejderi Yin'e dönüşebilir. Yin'in anka kuşu Yang da ateş içinde uçuşan kuşa dönebilir. Burada Almanca Zinnober-Vogel, civa kuşu denen yaratık, doğu söylencelerinde ocakta yanmayan semender adı verilen düzmece yaratık olsa gerek. Sözün kısası, iki gizemsel güç Yin ve Yang simgeleştirilmiş, yaratıcılığın iki büyük ilkesi sayılan ateş ve su karşıtlığını vurgulamıştır. İmparatorun adak törenlerinde giyindiği görkemli dev giysileri evrende simgesel bir anlatım taşıyordu. Bu giysiler göğün, yerin, suların, bulutların, okyanus dalgalarının simgesiydi. Bu giysilerin taşıdığı görkem bir erkek süsü değildi. Yine bunlar insana, düzenlenen törene geçici, görkemli bir etki kazandırma anlamına da gelmezdi. Daha çok insana, içinde bulunduğu evrende sürekli yerini anımsatmak içindi. Gökleri, yeri egemenliği altında tutan tinsel güçleri göz önüne getiriyor, çağırıyor, göksel ve yersel varlıkların aşamalı düzenini sürdürüyor. Bu aşamalarla insan değişik yeteneklerine uygun bir özellik kazanıyor, uyum içine giriyor. İmparator göklerin oğlu ya da büyük ışık sayılırdı. O tinsel ve evrensel bir erkti. Evrenin yönlendirici güçleri içinde ve yetkinin simgesi olarak donatılmıştı. Dev yeryüzüyle birlikte onun olası simgelerinin sonsuz kurgularını vurgulamıştı. Evrene egemenliğini açıklıyordu. Kimilerine göre dev yağmurları taşıyandır, yıldırımı fırlatandır. Yeryüzünü yakalayıp yutmak için eyleme geçendir. Dövizsel böyle bir kuramı yeniden ortaya atmış. Ona göre devin elinde tuttuğu top yeryüzü değil aydır. Ayın üzerinde dev bulutların nesnelleşmiş biçimi olarak onları dağıtırmış, sonra yutarmış. Ancak bu yorum güneşe de uygulanmıştır. Bunların hepsi yağmurun simgeleridir. Dev onlarla bağlantılı kılınmıştır. Ancak Çin düşüncesinde top değerli inci ya da parlayan inci, parlaklığın incisi diye yorumlanır bir ay simgesi. Tu Fu bu kara dev konusunda şunları söylüyor. İnciler karanlığın dışa fırlattığı soluğudur, bir soluk alıp vermedir. İnci ayrıca kıvançtır, istektir, öyle anlaşılmıştır. Öyle görünüyor ki bu dev bir yağmur taşıyıcısı olarak su güçlerinin simgesidir yeryüzü ovalarında. Öte yandan yine bu dev, bu ejder gömüleri koruyan bekçilerin evrensel simgesidir. O derinliklerin egemeni olarak yetkinliğin incilerini korur. Bu inciler yeniden aydınlatmanın tinsel ovasında simgeleştirilmiştir. Bu dev en büyük biçimden en küçüğüne dönüşen değişim güçlerini elinde bulundurur. O doğada insan yaşamında sonsuz bir akımın güçleri gibi değişim güçlerinin nesnelleşmiş örneğidir. Okakura bu konuda der ki, o değişmenin tinidir. Bu nedenle yaşamın kendisidir. O içine girilemeyen dağ oyuklarına saklanmış ya da denizin sonsuz derinliklerine yuvarlanmış yavaş yavaş eyleme geçeceği süreyi beklemektedir. O fırtına bulutlarının içine dağılmıştır. Kaynayan bir çevrintinin karanlığında yelelerini yıkamaktadır. Onun tırnakları yıldırım parıltılarıdır. Pulları yağmurlarla ıslanmış çam ağaçlarının kabuklarından yansıyan ışınlardır. Sesi de geniş ormanlarda sararmış yaprakları dağıtan, döndüren çevrintinin uğultusudur. Yeni bir baharın öncüsüdür. Gelişmiş eksiksiz uyum, Tao'cu gizem ve sanatta bulunan ne varsa bu devin tasarlanmış biçiminde yansıtılmıştır. O bulutlarda gizlenmiş, dağ doruklarında ve derinliklerde duran en yüksek gizemdir. O bilgeliğin özü olanı Tao'yu simgelemiştir. Simyada devin yalımlanan görüntüsü, karşıtı yağmur getiren görüntüdür, dönüşmenin ve yeryüzü varlığının aşkınlaştırılmasını vurgulayan güçleri yansıtır. Bu görüntüde geçici varlık yakılıp yok olur, düşünsel özgürlük ve gerçekleştirme sağlanır. Bilginlik dünyasında devler kapısı büyük görevin giriş yeridir, aşılması gereken bir engeldir. Sazan balığı geleneksel insanı yansıtır. Bu insan devler kapısından sıçrayıp geçmişse, alttaki ovadan çıkmışsa, klasik eğitimde imparatora yarışır sınavı başarmış demektir ya da yüksek ovaya çıkmışsa aydınlatma işlemini bitirmiştir. Sazan balığı, direncin, korkusuzluğun ve devleri simgeleyen güçleri kazanma yolunda çaba göstermenin simgesidir. Devlerin yanında onlarla bağımlı tavuculukta en çok kullanılan bir simge olan su bulunur. Su, görünen bir güçsüzlük içinde yaşamın akışıdır. Dahası yargıda serin kanlılığı, soğuk kanlılığı, uysallığı vurgulayan simgedir. Bunun karşıtı baş kaldırışın yakıcılığı, karşı çıkışın ve içgüdüsel tutkunun okşanmasıdır. Su bolluk getirir, yeniler, arındırır, devlet yönetiminde ve bireysel alanda yumuşak kanıları yansıtır. Alçak gönüllü bir durumda ot olmasına karşın ezici güçleri de vurgular. Yüksek iyilik su gibidir. Su tüm konularda iyilikseverlik örneğidir, yarışma değildir. O başkalarını önemsemeyen, onları aldırmayan yerlerde bulunur. Bu yüzden Tao'nun yanındadır. Evrenin en güçsüz varlıkları yine evrenin en güçlü varlıklarını yener. Yeryüzünde kendi güçsüzlüğü ve yumuşaklığı türünde suyla karşılaştırılabilecek bir nesne yoktur. Katılıkların ve güçlerin saldırıya geçişinde kendini sudan daha iyi savunan yoktur. Su seçenek tanımaz. Güçsüz güçlünün üstesinden gelebilir. Uysal dik başlılığı alt edebilir. Bunu tüm dünya bilir de uygulamaz. Tao Te Ching. Bu Wu Wei ve baskıdan uzak kalma öğretisidir. Su güçsüz, uysal, akıcı olmak ister. Ancak bu bir engelin karşısında kaçmayı seven bir davranış anlamına gelmez. Tersine o karşı koymak, direnmek için toplanır, nesneyi kapsar ve sürüp atar. Su en güçlü kayaları bile aşındırır. Su bir simge olarak karadan daha anlamlı konuşur. Yaygın su yüzeyleri ya da akarsular, şu eğri büğrü gidenler çok daha sakıncalı ve korkuludur. Onların çevresinde dolaşılmaz. Başkalarına üstten bakıp yiğitlik taslama doğrudan doğruya karşılanmalı. Bu yüzden yaşam ırmaklarının, akarsuları geçmenin tüm simgeleri, aydınlatma durumunun sağlanmasını yeniden yorumlayan başka bir yere getirilmeli. Bilge kişi akarsuları geçmek için akıntının karşısında tüm gücüyle direnerek kendini tüketmez, akıntıya kürek çekmez, kendini suyun buyruğuna da bırakmaz. Irmığı yararlı duruma getirir, akıştan kazanç sağlar, sular düz akıyormuş gibi davranır, kendine bağımsız bir yol açar, o yolda yürür. Bunu çok az bir çaba tüketimiyle, doğal olanakları en geniş ölçüde kullanarak başarır. Yetkinlik ve aydınlatma lotusla simgelendi. Bu dev bitki, anka kuşu, Kai Ling gibi yin-yang niteliklerini vurgulayan bir dengeyi kendinde taşır. O çamurun karanlığında biter. Bulanık suyla beslenir. Çiçeklerini güneşin uzayda tüm aydınlığında açmak için gelişir. Onun kökleri ölümsüzlüğü, sapı yaşamın göbeğini simgeler. Onun çiçekleri ışığın alanında yayılmadır, gerçekleştirmedir. Lotus bu durumda evrende insanla ilgili tüm yetişmeyi, olanakları ve tinsel gelişimi yansıtır. Yin'in dişil yanında Lotus, Kıvan Yin'i, Lotus ya da Zambak gibi bütün göksel kraliçelerin ya da büyük anaların niteliği biçiminde ve kadın güzelliğini, arınmışlığı, yetkinliği simgeler. Lotus, geçmişin, şimdinin ve geleceğin simgesidir. Bu bitki, Kıvan Yin tomurcukları, çiçekleri ve tohumları da özünde taşır. Lotus, eş ölçüde Yin, dahası Yang anlamında suyun ve ışığın etkinliklerini de içerir. O bir bütünlüktür. Kendi kendini yaratan, kendi kendini var eden Tao'dur. Doğanın ve yaşamın her görünümünde kendince kıvanç duyan bir ulustan böyle bir öğretinin çıkışı ilginçtir. Çin simgelerinde çiçekler çok önemlidir, anlamlıdır. Besbelli bitkiler, çiçekler ve ağaçlar bu simgelerin içinde oldukça geniş kapsamlı bir yer tutar. Dünyanın her öbeğinde ağaç yalnızca ortaya çıkışı göstermez. Onun biçimi birlik içinde çokluğu dile getirir. Onun her yana yayılmış dalları bir kökten türemiştir. Sonra yeniden bu dalların yemişlerindeki tohumların gizil gücüne sinmiştir. Onun ölümünde ve dirilişinde ağaçlar, çiçekler, şu evrensel yaşam gücünün, yok oluşun, yeniden doğuşun tüm ürünleri dönüşüm içindedir. Bu nedenle dişil, aysı üç birbirine bağlanmıştır. Ağacın yalnızca kadın çekiciliğini, güzelliğini, ona sevişme eyleminde değer kazandıran dış görünüşünü yansıtmak önemli değil. Önemli olan göklerin kraliçesi büyük ananın derin simgesini taşımak. Kadın yetkinliğinin gücünün temel varlığını vurgulamasıdır. Ağaçlar görünüşlerin değişen dünyası, doğum, ölüm ve yeniden doğuş için, batıp yeniden doğan ay için neyse, durum tüm bitkilerin yaşamı içinde öyledir. Değişikliğin bir gözde görülür benzetimi, incelik ve yaşamın hızlı geçiciliği. Bunlar gibi ağaçta da gücün, kendini koruma işlevinin dişilik ilkesinin koruyucu görünüşünü vurgulayan bir özellik vardır. Çin'de göklerin kraliçesi, Lotus'tan doğan, evrenin çığlığını duyan Kıvan Yin tüm varlıkların üstündedir. O acıma duygusunun, seven bilgeliğin büyük ana esininin görünümünü nesnelleştirmiştir. Onların hüzünlü, karanlık nitelikleriyle ilgilenmemiştir. Sonraları o Budacılığın etkisi altında özel Budacı belirtimleri geliştirmiş ve Avalokiteşvara ile eş düzeyde görülmüştür. Ancak Taoculukta o bütün nesnelerin anası olup Tao'ya bağlıdır. Çiçeklerin pek azı Yang'tır. Burada ilgiye değer bir ayrıcalık vardır. Bir kral çiçeği sayılan, arıdan başka bir böceğin yanaşamadığı arı gülü. Bu çiçek ışığı, erkekliği, ün ve varsıllığı gösterir. Lotus, Yang ya da Yin olabildikten sonra güneş ışığı ve suyun parlayan gücü olup olmayacağı gündeme gelir. Çiçek çanak yapılı biçimiyle açık, kapsayıcı ve edilgin Yin'in simgesidir. Onda evlilikle bağlantılı simgeler ve süslenmiş çiçekler kadını yansıtır. Bu arada at, arslan, hızlılık ve güçlülük anlamında erkeği simgeler. Şiirde ve resimde çiçekler sık sık ayla bağlantı içinde gösterilir. Ay çiçeklerin geçiciliğini gösterir. Ayın büyülü ışığı incecik dallarla çiçeklenen ağaçlara yayılır ya da tepelerden ovalara, ırmaklara, göllere, kırlara, çayırlara dökülür. Yaşamda gölgelerden, yalnızlıktan oluşan bir dünya uyandırır. Ay, ozanlar, ressamlar ve bilgeler için örnektir. Özel bir örnek ve konudur. Söğüt sanatçıya özgü becerinin simgesidir. Çamla birlikte adı geçen ağaç da düşünülür. Bambu dışında Çin sanatında önemli bir yeri vardı ağacın. Çok kullanılan bir öğedir. Çam, güneş ve onun eril gücüyle, uzun yaşamla, büyük bir dirilik ve güçlü bir istençle bağlantılıdır. Çam, hep yeşil, parlak kaldığından ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu yansıtır. Söğüt, genelde Yin'in karşıtıdır. Aydın, uysal, sevimli ve incedir. İnce bir söğüt dalıyla yaşam suyunu üfleyen Kıvan Yin'in yansıtıcısıdır. Burada biz yine Taocu bir örnek görüyoruz. Güçlüyü güçsüzde, güçsüzü güçlüde buluyoruz. İşte güçlü çamın güçsüzlüğü buna dayanır. Dimdik durur fırtınada, eğilmez. Rüzgar çarpar vurur, çam kırılır, bükülmez. Açar kollarını karın altında dik, kırılır dalları karın ağırlığından. Eğilir, bükülür fırtınanın baskısıyla söğüt, birlikte sallanır dallarıyla yaşamı sürdürür. Eğilir karın ağırlığı altında dalları, sonra düşer kar, kalkar yukarı dallar, yaşar hep. Bambu ağacı, diklikle bükülgenliğin iki niteliğini birlikte gösterir. O, Çin ressamının, bilgelerinin ve ozanlarının hep duyulan örnek ağacıdır. Bambuyu resme geçirme, işleme sanatını konu edinmiş, yazılmış bütün kitaplarda bu durum görülür. Kimi sanatçılar yaşamlarını bambuyu işlemeye adamışlar, bu sanat dalında çok ilerlemişlerdir. Tavuculuğa bağlı Tang İmparatorluğu döneminde büyük sanat etkinliği kazanılmıştı. O dönemde bilgeler, ozanlar, ressamlar durum elverişli olduğunda hep rüzgarda yaprakların hışırdadığı, yalnızlığın sesinin duyulduğu yerlerin bulunduğu bambu ormanlarında, dağ oyuklarında, sık çalılıklarda yaşadılar. Sessizliğin sesinde bilgelik vardı. Bambu ağacı insan tininin ve doğanın bütün niteliklerini içerir, özünde taşır. Siyah beyaz dışında resim pek azdır. Işık gölgeye ağırlık verilir. Ağırlığın inceliğin anlatımı özdeştir. Evrenin simgesi de yin yang'tır. Bambu soyluluğun ve değerliliğin nesnelleşmiş örneğidir. Biçimin katılığı bilgeliktir. Soyut düşüncenin özenli yalınlığıdır. Fırtınada eğilen ancak kırılmayan incelmiş bir ırayı yansıtır bambu. Ayrıca hep dik duran ama boş alanı ve alçak gönüllülüğü koruyan bir aydır örneğini verir. Bambu, sıkı, güçlü, değerli, aydın ve bilge olan yetkin bir yöneticiyi anlatır. Bambu kesinliktir, inceliktir, dayanıklılıktır, yumuşak ancak sürekli güçtür. Bambu, çam ve söğüt ağaçlarında saklı niteliklere karşın boru çiçeklerinin geçici görünümü, kalıcı olmayışın, yaşam kısalığının, gösteriş boşluğunun, sararıp solmanın ve gününden önce ölmenin doğal simgesidir. Böyle olmakla birlikte bu çiçeklenme nedenli kısa süre kendi ortamlarında gün açımın görkemini yaşasa da diril olma konusunda bin yıl yaşayan çamdan ayrılmaz. Taocu felsefede birden iyice açıklığa kavuşmuş, dışa vurmuş bir görüş vardır. O da her diri varlığın kendine uygun gelen işlevini evrende sürdürmesi, çam ağacının uzun yaşamasına karşı ona rüzgarla uçan güzellikten daha yüksek bir değer biçememesidir. Derler ki, mutlu bir yaşam kendi doğasına uygun olandır. Akşam mutlu bir ölüm, onun ardından güneşin görkemi karşısında kıvanç duymak, güzelliğin yetkinliği Taocu felsefede açıklığa kavuşturulmuştur. Bu öğretinin çama karşı olumsuz bir tutumu yoktur. Her varlık kendi yazgısınca yaşar. İnsanı düşünce odağı edinen Batı ülkelerinde yüzyıllar boyunca genellikle insan konuları işlenmiş, düşünmenin resmin odak sorunu olmuştur. Özellikle kadın ve çocuk bir bahar gibi çiçeklerle, çiçek dizileriyle gösterilmiş ya da yaz aylarında koluna taktığı sepete tahıl başakları doldurmuş, başaklardan örülmüş bir başlıkla süslenmiş durumda resme geçirilmiş. Uzak doğuda yüzyıllar boyunca yalnızca çiçekler simge olmuştur. Bahara uygun olarak doğal durum gereğince çokluk yemişli ağaçların, bitkilerin çiçekleri yeğlenmiştir. Söz gelişi kiraz çiçeği duygu inceliğini, örnek yaşam arınmışlığını, seçkinlik ve soyluluğu simgelerdi. Yaşam ağacında şeftali çiçeği ölümsüzlüğü yansıtırdı. Badem çiçeği kaygılar içinde kadın güzelliğini, kadının katlanıcı tutumunu dile getirirdi. Bu çiçek kar yağmaya başladığı evrelerde açar. Başka ülkelerin simgelerinde bunlar uyarıcı nitelik taşır. Yılın ilk çiçeği yapraklardan önce açılmış görülür. Yaz dönemi lotustu. Güneşin sıcağında açılan bitki, yüz ise kızıl akça ağacın görkemli renklerinin yayıldığı boru çiçekleri ve krizantemlerin ortaya çıktığı evreydi. Bu çiçekler dinginliği, gevşemeyi, bilginliği, pırıl pırıl bir gönüldeşliği yansıtırdı. Bambu ve erik çiçekleri kış içindi. Erik kendi simgesini çiçekte ve ağaçta taşıdığı oranda yin ve yang'ı kapsardı. Çiçeklerin bu saydam inceliği dalların güçlü kıvrımları karşısında sevgi etkinliğinin ve aranmışlığın anlatımıdır. Durumun gücü ve dayanıklılığıyla bağlantı içindedir. Ayrıca güzelliği süreklilikle birleştirir. Çiçeklere duyulan sevgiyle öteki sevgi el ele bahçeye gider. Ağaçlarla çiçeklerin ölümsüzlüğü, yaşamın ve ölümün tüm görünüşlerini yansıttıkları evrede bahçe yeryüzünde cennetin yansıyan bir örneğiydi. Bilgelerden, ozanlardan, müzikçilerden bahçelerde kendilerini kitaplıklarda ya da çalışma odalarında duruyormuş gibi sezdiklerini sık sık duyarız. Taocu hep bunlarla ilgilidir. Değerli bir çiçeği ya da değerli bir ağacı yetiştirmeyi, bahçelerde oturmayı, şiir yazmayı, ezgiler söylemeyi, bilgece söyleşiyi ya da bir bahçede uğraş arkadaşlarıyla dinlenmeyi çok sever. Daha önce söylendiği gibi bahçe bütün varlıklar düzeyinde evrende yin yang simgesini içerir. Bu bahçede toprak ve hava olmalıdır. Ancak onların güneş ve suyla oranlanması gerekir. Bundan dolayı bir gölün ya da bir akarsuyun yokluğundan duyulan eksiklik süs balıklarıyla ya da fıskiye ile giderilmek istendi. Böyle insan elinden çıkmamış gibi görülen pek çok beceri ve doğallık vardır. Eski Çin bahçelerinde böyle kurallara uygun düzenlemeler görülmemiştir. Çiçekler, ağaçlar, otlar hep böyledir. Kendi doğal ortamlarını, yapılarını isteyerek korumuşlar gibi durum sergilenir. Nerede ormanlar arasından ufacık yollarla geçilerek yalnız başına oturmak ya da uğraştaş gönüldeşlerle esenli, mutlu süreçlere dalmak isteyen kimseler için güzel, açık görünüm bir konutun yapılmasına elverişli yer sağlanmışsa hep yapaylıktan kaçınılmıştır. Bir bahçenin düzenlenmesi Taoculukta manzara ressamlığının ayrıntılı görkemliliğiyle karşılaştırılmış çok iştenlikli bir sanat sayılırdı. Chuang-tzu daha çok Lieh-tzu ile bağlantılı olarak bu konuda çok az bilgi olduğunu söyler. Kimileri de böyle bir kimsenin gerçekten yaşamadığını söyleyecek ölçüde aşırılığa varırlar. Bunu Chuang-tzu'nun düşsel buluşu sayarlar. Bunu da başka bir bakış açısını geçerli kılmak, başka bir görüşü açıklığa kavuşturmak ya da başka bir biçimi gündeme geçirmek için imparatorluk çevresinde süren uygulamaların böyle bir bölümü, böyle bir yaptırımı vardı, ürettiğini ileri sürerler. Ancak uzmanlar daha değişik bir görüşü savunurlar. Onlara göre Lieh-tzu ya da Lieh-yu-kuo değiştirilemeyen, öykünülmeyen özgün bir biçim geliştirmiştir. O, parlaklığı az ancak Chuang-tzu'nunkinden daha ilgiye değer bir biçim ortaya koymuştur. Bu savların ikisi de Çin'in kendine özgü yöntemiyle ilgili, kendi öğretisini tutturmak için sergilenmiş söylenceler, simgelemelerdir. Lieh-tzu'nun yazılarında ortaya çıkan özelliklerinden biri de onun genellikle başlangıç evrelerine, kaynaklara, kökensel mutluluk durumuna değinen anlatımıdır. O dönemlerde hayvanlarla birlikte yaşayan bilgeler, hayvanların dilleriyle konuşanlar, onlarla eksiksiz bir uyum içinde bulunanlar vardı. Onlar, değişik diri türleri, yaratıklar arasında göze batar bir ayrılığın bulunmadığını, kimsenin kimseyi sömürme yetkisinin olmadığını bilirlerdi. Aldous Huxley'in dediği gibi, Taocu kendi dengeye vurulmayan, geçici amaçlarına boyun eğecek bir doğa istemez. Onun istediği nesnel ve toplumsal koşulların sağlanması için doğayla birlikte etkide bulunmak, bireyde yaşayan Tao'yu tüm varlık alanında gerçekleştirebilmektir. Taoculukla Budacılık birbirine oranlandığı da Hristiyan tutumunun doğa karşısında şaşırtıcı nitelikte daha az duyarlı olduğu, daha acımasızca davrandığı, baskıcı olduğu ortaya çıkmıştır. Manzara ressamlığı gibi Avrupa'da ortaya çıkan insancılık akımı bile yüzeyseldir, dünyaya yöneliktir. Oysa Uzak Doğu'da ikisi de kendi bütünlüğü içinde inanca dayalıdır. Bu nedenle hayvanların da çiçekler ve ağaçlar gibi kutsal simgelerde ve yin yang içinde gelişen yaşam felsefesine yer bulması şaşılacak bir olay değildir. Dev, anka kuşu ve kailin, kaplumbağa ile birlikte dört tinsel varlık diye gösterilen ya da dört kutsal hayvan diye nitelenen bütünlüğe çevrilmiştir, öyle açıklanmıştır. Bu hayvanların üçü düş varlığıdır, bir araya toplanmış yaratıklardır. Yin yang içinde birleşirler. Onların arasında biricik doğal varlık kaplumbağadır. Oysa hepsi de tinsel gücün, evrensel erklerin ve öğelerin simgeleridir. Bu üç bileşik yaratık ersel varlığı yansıtır. Batıda ersel de insan biçimlidir. Ya eril dişil biçimli, iri yapılı, sakallı bir tanrıça ya da genç, kadınlaştırılmış, ölmek üzere olan bir tanrı kılığında sergilenir. Erkeksi bir av tanrıçası, bir su perisi görünüşünde de olur. Tavuculukta böyle düş varlıkların da görevleri vardır. Yaratılışın başlangıcında kaplumbağa suların etkin gücüydü. Onun rengi kökensel yığının, gecenin, kuzey dinlerinin simgesi olarak karadır. Başka geleneklerde hepsinden önce Hinduculukta, eski Mısır'da, Güney Amerika'da görüldüğü gibi o evrenin taşıyıcısı niteliğinde tasarlanır. O bir kara savaşçı olarak dayanıklılığın ve güçlülüğün simgesidir. Ordunun bayrağı üzerinde bir devle kaplumbağa biçiminde resme geçirilmişti. Bu iki yaratık birbiriyle savaşır durumda varlığını sürdürür. Dev kaplumbağayı yenemez, kaplumbağa da deve yetişemez. Kaplan Çin sanatında yırtıcı hayvanların kralı olarak aslanın yerini aldı. Yerin ve hayvanlar ülkesinin başkanı oldu. Arslan ise daha sonra Budacılıkla yürürlüğe kondu. Buraya değin, Budacılıkla Taoculuğun birbirini çok az etkilediği görülüyor. Kaplan Taocu simgelerle ağırlıklı bir hayvan olarak kaldı. Oysa bu evrelerde o Budacılık için üç uçsuz yaratıktan biriydi. Öfkeyi nesnelleştirmişti. Tutkuyu anımsatan maymunların, sevgi sayrılığını simgeleyen geyiğin yansıtıcısıydı. Çağlardan beri kaplan güzü, azgın fırtınaların, gürüldeyen rüzgarların, eşini ararken ormanlarda gürleyen, ortalığı sarsan kaplanların yaşadığı evreyi dile getirdi. Sonra güçlülüğün, azgınlığın, parçalayıcı erkin, savaşçı yiğitliğin, korkusuzluğun simgesi yanga dönüştürüldü. Dördüncü aşamada bulunan subay topluluğunun da simgesiydi. Kaplan bir devle savaşa giriştiğinde yin olur. Yeryüzünü gündeme getirir. Böylece tinin göksel güçlerine karşı çıkarak kendini gösterir. Ak kaplan hep yindir. Karanlıkta da görebilir. O ay ve yeraltı devi, yeraltı dünyasından çıkan niteliğindedir. Batı dini anlamında yorumlanır, hep ölümle bağlantı içindedir. O tanrıların ulağıdır. Tanrılar, ölümsüzler ve gizli güçlerce yönetilir. Yeraltı dünyasının egemeni Plüton gibi yine yeraltının kaplanı da varsılığın simgesidir. Gizli gömülerin bekçisidir. Varsılık tanrısı kaplanın sırtına biner, kaplan oyuncuların da simgesidir. Onlar aracılığıyla göreve çağrılır, onlara yardımcı olur. Ak kaplanın yin ve ay olduğu evrede tanrıların başka bir ulağı vardır. Turna kuşu, kanatlılar topluluğunun başkanı, kesinlikle yangı gösterir. Burada Almanca çeviride geçen Patriarch der Gefährten Zunft sözcüklerinin Türkçe'de açık anlamı yoktur. Tüylenmiş loncanın patriği diye çevirmek anlamsız. Bütün kanatlı yaratıkların, özellikle kuşların önderi demek daha uygun. Güneş ışığı ve çamla birlikte gündeme getirilir. Salt ak turna kuşu mutluluk adalarında ve batı cennetinde yaşarmış. Onun eksiksiz aklında suçsuzluğun ve arınmışlığın cennete yakışan durumu göz önüne getirilir. O bir kuş olarak aşkın varlığı, göksel güçleri ve gövdenin uçup giden canı vurgular. Sanatta bu kuş çokluk büyük önderlerin, aydınların, Taocu bilgilerin arkadaşı diye bilinir. Özel durumlarda yedi Taocu öncünün ya da ölümsüzün bir simgesi sayılır. Taoculuğun değişik türde işlenmiş elmaslarını, eğitim araçlarını simgeler. Faşetten Destosmus ise Taoculuğun elmas yontu yüzeyleri karşılığıdır. Biz çevirdiğimiz anlamı daha uygun gördük. Lihtiye Kuay, hep koltuk değnekli, kabak kabuğundan çanak tutan ve ayaklarında bir turna kuşu duran dilenci biçiminde gösterilir. Bilgi olarak yeteneklidir. Gövdesel eğilimlerden uzaktır. Tinsel alanda durmaktan yanadır. Bir kez gövdesinden uzun süre öylesine uzak kalmıştı ki geri döndüğünde ateşte yakıldığı sanılsın istedi. Bir gün çevresine bakınıp başka bir gövdeyi görünce az önce yolun kıyısında bir dilencinin öldürüldüğünü anladı. Yavaşça ölünün içine girdi, ölümlü yaşamının kalan bölümünü orada geçirdi. Onu turna kuşuyla gören anlayışlı kimse bunun eskiden beri bilinen dilenci olmadığını anlamış, artık tanrılar ona arkadaşı olmuştu. O bir resimde, yeşim taşından bir oymada ya da porselen bir işlemede çizimlense, içsel aydınlığın iki katı anlatımını oldukça güldürücü bir içerikle kazanmış demektir. Bu gülmece yıpranmış dışa vurumla biraz daha çoğaltılmış olur. O, görünür olaylara gülmek için Taocu eğilimini de yansıtır. Ayrıca dış görünüş biçimi yanılsamalı, içsel büyüklüğü de yatkını görenlerin gözünden kaçan bir gerçeği de dile getirir. Chuang Tzu hep hayvan simgelerinden yararlanmıştır. O doğallık ve kökensel yalınlık öğretisini çizimlemek için Lao Tzu ile Konfüçyüs'ü bir söyleşide karşı karşıya getirir. Konfüçyüs uzlaşmalı anlamda bir aktöreyi kanıtlamıştı. Ağzından şu sözcükler çıkar. Bütün bu iyilikseverlik ve görev söylevi komşu karşısında beni yerimden oplatıyor. Beyim, biraz çaba göster. Dünya kendi kökensel yalınlığı içinde kalsın. Bırakın erdem kendiliğinden ortaya çıksın, istediği yöne eser rüzgar gibi. Neye yarar bu ölçüsüz çaba? Büyük davul çaldırarak yurt dışına çıkan bir kimseyi aramak neden? Kuğu her gün yıkanmaz, yine aktır. Karga her gün boyanmaz, yine karadır. Kökensel yalınlık akmış, karaymış diye tartışmayı gerektirmez. Yüksek görev, ün kazanma düşünü genişletmek, yaymak güçtür. Göl kurumuşsa, balıklar ölüp dibe çökmüşse, onları üflemekle, tükürükle diriltmeye çalışmanın yararı yok. Onları doğdukları suda kökensel durumlarıyla karşılaştırmak ne sonuç verir ne de sonucu değiştirir. Kelebek toprakta yaşayan tırtılken yavaş yavaş ilerleyen şaşırtıcı dönüşümüyle görkemli, göksel ve kanatlanmış bir yaratık oluşu sonucu eksiksiz bir çözümü gündeme getirir. Bu hayvan canın yeniden doğuşun ve ölümsüzlüğün evrensel simgesidir. Bu çağrışımlarla Chuang Tzu düşte bir kelebek olduğunu, öteye beriye uçtuğunu, bundan büyük sevinç duyduğunu gördü. Ben düşte görünenin Chuang Tzu olduğunu bilmiyordum. Birdenbire uyandı ve yine gerçek Chuang Tzu oldu. Bilmiyoruz, Chuang Tzu mu düşte kendisinin bir kelebek olduğunu gördü, yoksa kelebek mi düşte kendisinin Chuang Tzu olduğunu gördü. Lao Tzu bu öykü türünden yararlandı. Özellikle beynin gezisinde uşaklarına çok kötü davranan bir kölenin serüvenini anlatırken, yaşlı adam her gece düşünde kralı olduğunu görür. Bundan dolayı konaklarda, boş günlerde, yaşamın iyi giden olayları evresinde düzenlenen törenlerde çok sevinirdi. Her gece bir köle olduğunu gördüğü düşte kötü davranır, kötü yemekler yedirir, çok katılık gösterirdi. Bu üzüntülü gecelere katlandı. Bunun üzerine, sen uyanıklıkla düş görmeyi birbirinden ayırmak, ikisi arasındaki ayrımı görmek istiyorsan, sana ancak Sarı İmparator ya da Konfüçyüs yardım edebilir, ancak bu iki bilge de ölüdür. Chuang Tzu der ki, yavaş yavaş gelir büyük uyanış, ondan sonra büyük yaşamın büyük bir düş olduğunu kavrarız. Dangalaklar, düşünün hep, uyanık olun. Ancak öyle bilebilirsiniz keskin bir anlayışla prenslerle uşaklar arasındaki ayrımı. Koca dangalak, Konfüçyüs ve sen ikiniz de bir düş. Ben ikiniz bir düştür dersem ben de bir düşüm. İşte bu anlatıma paradokson denir. Bu eski Yunanca sözcük iki çelişik düşünceyi yan yana koyma anlamında yorumlanır. Biz kısaca saçma diyoruz. Çin'de en önemli yük hayvanı su sığırıydı. Kaba, güçlü, olağanüstü direngen, azgın bir hayvan. Bu nitelikler bu hayvanı azgın, taşkın yaratılışlı bir insanın uygun simgesi durumuna getirdi. Su sığırı binip sürerken çizimlenen bilge de bilgenin yetkinliğiyle yatıştırılan azgın doğa anlamındadır. Bilge, azgınlığa egemen demektir. Laosu çokluk bir su sığırına binmiş giderken gösterilir. Bir söylenceye göre de o yeşil bir su sığırının üstüne binerek bu yaşamdan ayrılmıştır. O batı yolunda durup bekçinin yakarışı üzerinde Tao Te Ching'i yazmıştı. Oradan gitmek için gerekeni yapmıştı. Eski bilgelerin kuşlarla, orman hayvanlarıyla yaşadıkları dağ oyunun önünde durdu. Eğerlenmiş, süslenmiş yeşil su sığırı bilgenin önünde diz çöktü. Bilge üstüne bindi, sonra hayvan dört nala kalkıp bulutların üstünden aştı ve uzakta batıda görünmez oldu. Su sığırı Taocu Budacı yazılarda eskiden 10 öküz çizimi diye ünlenmiş simgesel resimlerde de görülür. İlkin bu hayvan kara, azgın gösterilmişti. Bu gelişigüzel, düzensiz, baştan savmaydı. Sonra yakalandı, bağlara vuruldu, evcilleştirildi, eğitildi. Daha sonra koşum takıldı. Ancak büsbütün bağımsız bırakılamadı. Sürekli eğitim yoluyla hayvan uysallaştı. Ötede beride dolaşmaya, sırtmacının ardından eve gitmeye alıştı. Bunların ikisi de başka bir düşünceye bağlanmadan, önem vermeden boş bir yaşam sürer, başka türlü davranmaz. Dizinin her resminde su sığırı gitgide parlak, 8. çizime değin büsbütün ak olur. Büyük araba gökte silinir. 9. çizimde hayvan görünmez olur. Büyük arabanın takım yıldızı göz kamaştırıcıdır. Son çizim artık boş bir çevreden başka bir nesne göstermez. İnsan ve hayvan yok olur. Onlardan bir iz kalmaz. Ay ışığı boş ve on binlerce varlıkla birlikte gölgesizdir. Birinden bunun anlamını sor ve ovadaki zambaklara, onların taze, tatlı kokular yayan yeşiline bak. Salt Yang'ın en önemli yaratıkları turna kuşu, tavus kuşu, horoz, akbalıkçıl ve doğandır. Doğan yiğitliğin simgesi olmasına karşın kan dökücüdür. Çin geleneklerine çok az saygı gören savaşçılar topluluğunda yer alır. Bu nedenle bu kuş sanatta çok seyrek görülür. Şiirde ise onun biricik eğlencesi öldürmek ve çalmaktır diye nitelenen bir varlığın örneği sayılır. Akbalıkçıl hep kara kargayla Yang ve Yin ikilisi olarak gösterildi. Balıkçıl budacılıkta, toğuculuktaki turna kuşu simgesinden daha anlamlıdır. Turna kuşu ve çamın birlikte çizimlendiği yerde balıkçıl resimde ve şiirde Söğüt'ün yanında durur. Çok seyrek olarak üç bacaklı karga parlak gün ve güneş aydınlığında gösterilir. Kızıl karganın gerçekten bir horoz olup olmadığı sormaya değer. Biçimleşen çizimler kolaylıkla dönüştürülebilir. Salt parlak bir kuş gün açımını simgeler. O bulutların karanlığın dağıtıcısıdır. Horoz ve turna kuşu çizimleri daha çok kötü güçlerden korunma amacıyla evlerin damlarında görülür. Üç bacaklı kuş ya da hayvan ya doğan, yükselen öğle güneşini ya da batan güneşi yansıtır. Öte yandan yine bu parlak hayvanların durumlarında üç bacaklı kaplumbağa ya da tavşanın ay ışığındaki durumu gibi üç aşama dile getirilir. Üç bacaklılık ayın üç değişim evresini gösterir. Tavus kuşu çokluk kuşların kralıdır. Arı gülüyle çizimlendiğinde de çiçeklerin kralıdır. O ateşin tinidir. Konfüçyüs kuşudur ve görevine bağlılık konusunda tavus tüyü imparatorlara yakışır bir belirtim özelliği taşır. Köpek Yin ya da Yang olabilir. O kötü tinleri kovalayan bir göksel köpek olarak son yaratıktır. Ancak Yin olarak gecelerinde bekçisidir. Tilki Yin anlamında gecesel varlıktır. Onun büyüsel güçleri vardır. Bu nedenle sayısız dönüşümlere uğrama yetisi taşır. Onun görünen sevimli biçimi aydınların kendisinden kitaplarını aldığı güzel bir kız kılığındadır. Ev işlerinde görevli bu güzel tilki kız, öyküler evreninin alışılanın dışında özellikleriyle tanınan gülümseyen kızıdır. O acımasız, eğlendirici ya da gönüldeş olabilir. Kimi evrede bu ev işlerini görmekle görevli kız, tilki kılığına giren kızın durumunda olduğu gibi çok iyi bir izlenim bırakır, bir öğrenci kılığına girer. Tilki kızı sevmiş görünür. Burada biri Fuchs Maid, ev işlerinde görevli, işçi, tilki kız. Öteki ev işiyle ilgisi olmayan genç kız, o da tilki kız. Fuchs Maidchen diye geçiyor. Ev işlerinde görevli tilki kız tilkiye bir aynada kendi biçiminde görünme kolaylığı sağladı. Ancak aynada görülecek yalnızca onun kitaplarında bulunabilirdi. Tilki görevinde uysallık, aldırmazlık yaparsa kız ağlar, üzülür. Çalışır, başarırsa kız sevinir, güler. Bu durum onu 3 yıl boyunca üstlendiği görevleri başarıyla, beceriyle bitirince çalışkan gösterir. Başarı sağlayınca sevinir. Aynaya koşar, bakar. Sevgilisi gibi mutluluğu ışıldar, sonra iner aynadan, durur, sevgilisinin yanında yavuklusu oluverir. Çin el sanatları işçiliğinin en iyi örnekleri arasında ayna sayılır. Ayna, bronz, gümüş ya da başka çok parlak bir madenden yapılır. Aynanın bir yüzü düzdür. Arka yüzünde dinle, geleneklerle ya da evren bilimsel bir anlatımla dolu simgesel belirtiler bulunur. Aynada kötüyü kovma gücü vardır. Kötü kimse baskı yapar. Aynaya bakıp kendini görmek isterse çok kötü, korkunç bir durumla karşılaşır, öfkelenir. Kötü, aynada ne olduğunu görünce kendi kendini parçalar. Ayna simgesi, ilkel ve toplumsal alanın önemliliğiyle bağlantılıdır. Bu önemlilik yüksek bir değer taşır. Tinsel alanda insanın gerçek doğasını yansıtır. Yaşam gibi elinde olanı verir. O, tini bir ayna olan bilgenin de simgesidir. Yetkin insanın tini bir ayna gibidir. O, nesnelerin etkisiyle devinmez, onların önünde de gitmez. O, nesneleri yanıtlar, ancak onları saptamaz. Bu nedenle nesnelerle dolaşmada becerilidir, başarılıdır. Ancak nesneler ona değinemez. O, ışığın, yüksek ilkenin, Tao'nun kavrayış gücü gibi görünür durumda olan yeryüzü varlığının yansımasıdır. Chu Shi der ki, biz söylevde boş ve uzak duran nesneleri kullanmayız. Biz Tao'nun gerçekliğini öğrenmek istediğimizde onu kendi özel varlığımızda arama gereğindeyiz. Her varlık onun gerçek ilkesini özünde taşır. Biz buna Tao'nun yolu diyoruz. Ancak Tao yoldan daha çoktur. O yoldur ve yolu açan yoldur. O üzerinde tüm yaratıkların ve nesnelerin yürüdükleri sonsuz bir caddedir. Ancak varoluşu Tao yapamaz. O varoluşun kendisidir. O hepsidir ve hiçbiridir. Tüm varlığın kaynak nedenidir, etkisidir. Tüm varlık Tao'dan gelir, Tao ile uyum içindedir. Sonunda yine hepten Tao'ya dönecektir. Kitabın sonu.